Ayrım 4.
Harp Akademisi'ndeyken gelecek Mustafa Kemal'i bir Osmanlı paşası kahince haber vermiştir. Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'ydı. Onun Boğaziçi'ndeki yalısında gece yatısına giderdi. Sonradan Viyana'da büyükelçilik eden, 3-4 dil bilen, çok okumuş Ali Nizami Paşa, bu delikanlının arkadaşları tarafından pek övüldüğünü duymuş, bir günde kendisi onunla uzun boylu konuşma fırsatı bulmuştu. Ali Fuat'ın anlattığına göre Ali Nizami Paşa Mustafa Kemal'e der ki, ''Mustafa Kemal Efendi oğlum, seni övenlerin yanılmadıklarını anlıyorum. Sen bizim gibi yalnız normal subaylık hayatına atılmayacaksın. Memleket kaderi üzerine tesirli olacaksın. Sözlerimi iltifat olarak alma. Sen de memleket başlarına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zeka alametleri görüyorum. İnşallah yanılmamış olurum.'' 1904 Aralık ayında Harp Akademisi'ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı diplomasını alan Mustafa Kemal, eğer yalnız son yıl alınan notları hesap edilseydi sınıfının birincisi olurdu. Beşinci olarak çıkmıştır. Arkadaşlarına, ''Çocuklar, şimdi her birimiz bir Osmanlı paşasının yanına gideceğiz. Hepsi İslam alemi gafleti içindedirler. Olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu ortasında toplamalıyız.'' diyordu. Her şeyden önce teşkilatlanmalıydı. Teşkilatlanmak ve hareket merkezi de Makedonya olmalıydı. Bütün dileği Selanik'e gönderilmekti. Bazı arkadaşlarıyla Yenikapı'da bir Ermeni evinde oda tutup yerleştiler. Burası fikir arkadaşlarıyla toplantı yeriydi. Namık Kemal gibi hürriyetçilerin eserlerinden bir de küçük kütüphaneleri vardı. İnançları şuydu ki, ilk şart istibdat rejimine son vermektir. Bu zorlamayı da ancak ordu yapabilir. Bu toplantılarda Fethi adında bir de sivil var. Yatacak yeri, yiyecek ekmeği olmadığı için yanlarına sığınmıştır. Askerlikten kovulma. Mustafa Kemal başından geçeni şöyle anlatmıştır. Kendisine yardım da etmeye karar vermiştik. İki gün sonra kendisinden Beyazıt'taki bir kıraathanede buluşmak üzere pusula aldım. Gittiğim vakit yanında saraydan bir yaver gördüm. Bizim odadaki arkadaş İsmail Hakkı'yı götürmüşler. Bir gün sonra ben de yakalandım. Fethi meğer bir hafiyeymiş. Bir müddet tek başına hapis kaldım. Sonra mabeyine götürdüler. Sorgudan anladık ki gazete çıkarmaktan, teşkilat yapmaktan, apartmanda toplanıp görüşmelerde bulunmaktan sanıktık. Daha önceki arkadaşlar itiraf da etmişler. Birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldım. Kurtuluşumuz okul müdürü Rıza Paşa'nın aracılığı ile mümkün olabilmiş. Birkaç akşam sonra bizi çağırdı. Her şeyi bildiğini, bizi savunma zorunda kaldığını, bundan sonra dikkatli davranmamız gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal bir ara Avrupa'ya kaçmayı düşündü. Eğer Libya'da Fizan'a sürerlerse orada kumandan Recep Paşa'ydı. Ondan kaçma kolaylığı görebilecekti. Aradan bir müddet daha geçince genelkurmaya çağırdılar. İkinci veya üçüncü orduya göndereceklerdi. İkinci ordunun merkezi Edirne, üçüncünün Selanik'ti. Gidecek olanlar ya kura çekecekler yahut aralarında anlaşacaklardı. Konuşup anlaşmaları, aralarında bir teşkilat olduğu şüphesi olduğunu uyandırdığı için bir kısmını dördüncü, bir kısmını da merkezi Şam'da bulunan beşinci orduya verdiler. Mustafa Kemal bu sonuncuları arasındaydı. Halbuki Selanik'e gelebileceğini anasına yazmıştı. Anam beni çok bekleyecek diye gözleri yaşardı. Hürriyet yolunda. Mustafa Kemal'in askerlik aşkı büyük, askeri dehası uyanıktı. Fakat o tarihlerde hepinizin Mustafa Kemal'in yerinde olmanız için memleket havası neydi? Mustafa Kemal nasıl bir ordunun içine katılmıştır? Bunu biraz anlatmalıyız. Doğup büyüdüğü ortamı anlatmıştık. Şimdi kurtuluşu için kendini vereceği memleketin ve içinde çalışacağı ordunun durumunu gözden geçirelim. Sultan Hamid'in son yıllarında ben de o havanın içindeydim. Biz ahır zamanlık kabusuyla gözlerimizi açardık. Bu devlet kurtulmaz, bu millet adam olmaz. Moskov ve Avusturya gavuru bizi yaşamaya bırakmaz. İlk gençlikte hep işittiğimiz sözler bunlardır. İstanbul'da hayat denilebilecek ne varsa Hristiyanlarda ve yabancılardadır. Kapitülasyonlar, yabancılar tarafından baskılar ve gündelik müdahaleler, Türk ve Müslüman halkın az çok aydıncalarını iyileşmez bir aşağılık duygusu altında ezmektedir. İç idare üzerine evlere hiçbir iyi haber gelmez. Bir paşalar ve konaklar sınıfı dışında memurların maaşları pek azdır ve yılda birkaç ay çıkmaz. Hırsızlık, haksızlık, her türlü idare kötülükleri adeta gözle görülür. Saray can havliyle şeriatçılığa sarılmıştır. Medrese takımı, halka bu kara kaderin tek sebebi şeriattan ayrılmak olduğunu telkin eder. Halk cesaretini kaybetmemiştir. Biz yine yedi düvele karşı koyarız ama padişahımızı kandıran dinsizler ve uğursuzlar olmasa derler. Hamiyetli orta aydınlar, halk inanışıyla tatlı su türkü dediğimiz, milletlerinden de vatanlarından da tiksinen alafranga takımın inançsızlığı arasında şaşkın bir ruh hali içindedirler. Halk Mehdi bekler. Orta sınıf yarı umutsuzluk içinde bir başka mucize bekler. Üst takım hiçbir şey beklemez. Saray ve vezirler idaresi bir idare-i maslahattan ibaret. Günü gününe iş görmek. Günlük çarelerle zorlukları atlatmak. Osmanlı coğrafyasında kendimizin sandığımız birçok eyaletler, vilayetler devlete pamuk ipliğiyle bağlıdır. Bulgaristan sözde beyliktir. Ne Doğu Rumeli'nin, ne Bosna Hersek'in, ne de Mümtaz denen eyalet ve emaretlerin toprakları üstünde Osmanlı harita boyası silinmemiştir. Sultan Hamid'in toprak vermiş görünmekten ödü kopar. Ama saltanat bütünlüğü kendiliğinden çözülmektedir. Devlet su aldığı bilinen fakat henüz bütün heybetiyle deniz üstünde görünen bir gemiye benzer. İçlerin ta derinlerinde, şuurla inilemeyen yerlerinde, dudaklara kadar sesi gelmeyen bir sezinti vardır. Ah ben memleketten önce ölsem, memleket bizim ömrümüze de yetse. 20. asrın krizleri henüz hayallerde bile olmadığı için Avrupa iki düveli muazzamalar cepheli Avrupa, kapitalist ve emperyalist Batı bütün saltanatı ve kudretiyle ayaktadır. Batı medeniyeti liberalizm ve fetih devrinin altın çağını yaşamaktadır. Bu saltanat ve kudret dünya nimetlerinin paylaşılması üzerinde tutunur. Afrika ve Asya milletlerinin pek çoğu doğrudan doğruya sömürgedirler. Bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu gibi yarı sömürgedirler. Büyük devletlerden her biri can çekişen bizim imparatorluğun mirasçısıdır. İçerideki Hristiyanlar bağımsızlık bekler. Her azınlığın ve her büyük devlet dış bakanlığı kasasında Osmanlı Devleti'nin bölüşülme projeleri durur. Bir şahsın verilmeyen alacağı için yabancı donanma bu imparatorluğun bir adasını işgal etmeye kalkar. Bereket biraz arkada 1313 Yunan Harbi zaferi, Dumeke ve daha arkada Plevne ve hele bizim batmamız, dağılmamız İngiltere'nin işine gelmez avuntusu vardır. Bu hava içinde zayıflar ya da kadere teslim olmuşlardır ya artık umursamaz hale gelmişlerdir. Ruhları bu türlü olmayanlar, enerji ve gurur sahipleri de bir çare arayışı mistiği içindedirler. Bir şey doğabileceği, bir şey olabileceği benzer. Mercan İdadisi'nin ikinci sınıfındaydım. Şuurlu bir anlayışla olmaksızın ben de ister istemez aynı havaya kapılmıştım. Beyazıt'taki Acem dediğimiz sahaflardan, bunların çoğu Azerbaycanlı Türklerdi, dilini hiç de anlamadığım Namık Kemal'in el yazısıyla rüyasını alıp, gece isli petrol lambasının sönük ve bulanık ışığı altında okur, arkada kalan bir şeyin, bu şey nedir bilmezdim, bize ulaşmak için aranıp durduğu vehmine kapılırdım. Evde bizden gizlenen baş başa konuşmalardan yarın beklemediğimiz bir şey çıkacağını düşünerek uyurdum. Bu hapistekilerin ebedi kürek mahkumlarının her sabah pencereden sızan ışıktan umut almalarına benzer. Hayat yalnız umutsuz olmaz. Fakat bu umut, rüzgarlı açık havada elle korunan bir fener ışığı gibi, şimdi söneceğe benzer, titriye titriye yanar, bir müddet bütün alevini gösterir, yine titreyişler içinde çırpınıp durur. Bitmeyen şey de bitmemiştir. Her gün akşamı eder, sabahı buluruz. Adam sende diyenler de sayısızdırlar. Düşüncelerin acısından kurtulup sokağa çıktınız mı, yürüyenler, bakkaldan erzaklarını alanlar ve yeni yaptıracakları evin temelini attıranlar vardır. Bir gerçekten yalana değil, inşallah bir yalandan gerçeğe çıkmışsınızdır. Takunyasıyla yalın ayak, resmi ceketi omuzunda, cami musluğunda abdest almaya giden komiser, mektepli subay olan ağabeyimi, Harbiye Nezareti avlusundaki dairesinde, gel bakalım evlat diye mektubunu okumaya çağıran alaylı binbaşı, padişah su altına dalmasından ürktüğü için Haliç'te bir kızak üstünde paslanıp çürüyen tek denizaltı teknesi, bir işçiden pek az farklı, gazete bile sökemeyen çarkçı subayı, yağmurda kamerası akan Mesudiye zırhlısı, 20 kuruş mülazemet maaşlı Babali memuru, Ali Osman saltanatının bu acıklı yıkıntısı bazen tabiileşir, bazen devlet bunların üstünde nasıl durur korkusu yeniden uykuları kaçırır. Bu bir roman, birkaç sayfası esneten, sonra bir sayfası merak kaldıran, tekrar uyutan bir roman gibi sürer gider. Tuhaftır, 1908'de Hürriyet Ordu'dan gelecek. Böyle bir ayaklanma daha fazla kötü iş gören saray adamlarını devirerek idareyi bir lider kumandana veren bir ihtilal olmalıydı. Halbuki 1908'de İttihat ve Terakki'ye giren küçük subaylar Sultanhamid'e kanun-ı esasiyi ilan ettirerek meşrutiyet rejimini kurdurmak için ayaklanmışlardı. O zamanki ordu içinde bu hareket nasıl ve ne şartlar içinde doğdu? Bunu o devrin genç bir erkan-ı harp subayı ağzından dinlemek istemiştim. En iyi hikayeyi İsmet İnönü'den işiteceğimi biliyordum. İsmet Bey, zamanına yetişenlerin hep beraber söyledikleri üzere, bulunduğu okulların ve kıtaların daima bir yıldızı olarak parlamıştır. 1906'dayız. İsmet Bey 22 yaşında erkan-ı harp yüzbaşısı olarak 2 yıllık kıta hizmeti görmek üzere Edirne'ye gönderilmişti. Kendisini 8. Topçu Alayı'nın 3. bölüğüne tayin ettiler. O vakit Topçu Fırkası teşkilatı vardı. 7. ve 8. alaylar yan yana kışla ordugahının bir kısmını tutmaktadırlar. Bu alaylar seri ateşli topları yeni almışlardır. 7. alay hemen tamamıyla mektepli yüzbaşı ve mülazımların elinde. İnönü'yü dinleyelim. 8. Topçu Alayı kadrosunun büyük kısmı alaylıydı. Kışla'da yatıyordum. Vaktimizin çoğu 7. alayın mektepli subaylarıyla geçiyor. Bizimkilerden başka alayların birçok topları eski sistem. 10'da 8'i alaylı subay ve kumandanların elinde. Talim ve terbiye mektepli yüzbaşıların kabiliyetlerine kalmıştır. Asker umumi olarak 4 yıllık silah altında. Ne vakit terhis olunacakları belli değil. Terhislerin bir gecikme sebebi de birikmiş maaşların ödenmesindeki zorluktur. Bu senelerde ayaklanmayla terhis olunmak hemen hemen kaideydi. Ayaklanma şöyle olurdu. Askerler kendi aralarında gizlice konuşurlar, karar verirler ve ansızın subaylarını içlerine almayarak ve talime çıkmayarak padişaha müracaat ederler. Subayların asker üzerindeki nüfuzları ahlak ve bilgi kuvvetlerinden gelir. Bu nüfuz da terhis ayaklanmalarında bu subaylara ancak fena muamele görmemek imtiyazını verir. Bölüklerde bile atış talimleri hiç yapılmazdı. 1906'da seri ateşli topların kabul edilmesi üzerine 7. alayda ilk defa ve bir defa atış yapılmıştı. Edirne'ye gittiğim vakit bütün mektepli subaylar bu atış talimlerinin zevki ve heyecanı içindeydiler. 7. Topçu Alayı kadrosunun hemen tamamıyla mektepli subay oluşu da bu atış talimlerinin yapılmasındaki mecburiyetten ileri gelmişti. Bu en iyi topçu alayında dahi bölükten yukarı harp vazifeleri talim ve terbiyesi hiç düşünülmezdi. Bu ihtiyaç unutulup gitmişti. Bir kıtaya harp talim ve terbiyesini verecek olanlar bölükten yukarı kumanda sahipleridir. Yüzbaşıdan yüksek kumanda sahipleri içinde ise benim bulunduğum topçu fırkasında ehliyetli hiç kimseyi hatırlamıyorum. Almanya'da tahsil gören, okulda hocalık eden, kendileri de bölük kadrosu içinde yetişmiş bulunan imtiyazlı paşalar ara sıra ordulara gelir, teftişler ve tatbikat yaparlardı. Bu tatbikatlarda ne manevra fişeği kullanılır ne de kışla dışında yatmak, tertiplenmek ve gece geçirmek gibi zaruri şeyler yapılırdı. Düşününüz ki bu topçu alayı o zaman 2. ordunun en iyi kıtasıydı. Piyade ve süvarilerde böyle alaylar yoktu. Kabiliyetli subaylar adlarıyla tanınır ve sayılırdı. Böylelerinin hususi bir itibarları vardı. Bütün sınıflarda yüzbaşıdan yüksek kumanda sahipleri gece gündüz alaylarını nasıl besleyecekler, subaylarının maaşlarını nasıl verecekler, yalnız bunlarla uğraşırlardı. Kol ağasından ordu kumandanına kadar bütün amirlerde maaş tedariki için tedbir almak başlıca vazife, padişaha sadakat başlıca meziyetti. Yanımızdaki kışlaya iki alaylı bir süvari livası gelmişti. Bu alaylar İstanbul'da kurulmuş, en güzel Arap atları ve en yeni teçhizatla donatılmıştı. Bütün subayları padişah yaveriydi. Yarısından fazlası okuyup yazma bilmiyordu. Zannediyorum ki iki süvari alayında biri mektepli biri mektepsiz, iki binbaşı okur yazar ve ders verebilir bir gösterişteydi. Askere ve alaylı subaylara idealist mektepli mülazımlar ve yüzbaşılar hem okuyup yazmayı hem de rakamı ve metreyi öğretmeye çalışırlardı. Ben bizzat bölükte ilk öğretim hocalığı yapardım. Subaylarıma ayrıca bugünkü orta öğretimin çok daha zayıfını klasik ve büyük bir tahsil olarak vermeye çalışırdım. Bütün ordunun esvap, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını temin etmek muazzam meseleydi. Edirne işte bu şartlar içinde bir büyük askeri ordugahtı. İki piyade fırkası, bir topçu fırkası ve bir süvari fırkası ile Edirne Kalesi'nin bütün kuvvetlerini barındırırdı. Ordunun sefer ihtiyacı, ordunun seferde kullanılması veya seferberliği gibi meseleler için hiçbir fiili hazırlık yoktu. Erkan-ı Harbiye'nin bitip tükenmez ve hiçbir tecrübeye dayanmayan nazari raporları ile oyalanıp giderdik. Genç mektepli subaylar için bir terfi usulü de yoktu. Kimin ne vakit ne sebeple terfi edeceği bilinmezdi. 3-4 senede yüzbaşı ve binbaşı olmuşların yanında 10 senelik mülazımlara ve 15 senelik yüzbaşılara çok tesadüf edilirdi. Genç mektepli subay nihayet yüzbaşı kadrosu topluluğuna kadar göze çarpardı. Daha yukarı kademelere çıkmış olanlar içinde bulundukları kadronun seviyesine ister istemez uyarak zaman ile kültürlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdi. 8. Topçu Alayı'nın bir kumandanı vardı ki, mektepli olduğu halde eğer diploması olmasa, okuyup yazma bilmeyen bir alaylıdan ayırmanıza ihtimal yoktu. Halbuki bir orduyu sefere hazırlayacak olanlar, alay kumandanları ve daha büyük kumandanlardır. Bu şartlar içinde ordunun sefer terbiyesini ve sefer hazırlığını yapacak unsurları hemen hemen yok gibiydi. Büyük kumanda makamında olanların vücut takatları da çalışmalarına elverişli değildi. Kıtalarını talim ve terbiye etmek, sefer için yetiştirmek değil, sadece yardımcı talimler ve umumi disiplin için çalışıp didinebilen amirler, halde ve geçmişte sayılır ve anılırdı. Bizim topçu fırkamızın kumandanı Ferik Şevket Paşa, merhum Almanya'da tahsil etmiş, O zamanki kadroya göre genç denebilecek bir generaldi. İyi binici ve at meraklısıydı. Bütün fırkanın binicilik terbiyesine bizzat örnek olur ve yaz kış her gün herkese ata bindirmeye çalışırdı. Bu bile o zaman için büyük bir faaliyetti. Silah kullanılması, tabiye terbiyesi gibi konular büyük amirlerin bilmedikleri şeylerdi. Sadece gelip geçmiş birkaç isim hatıra gelirdi. Ordu bu varlığı ile bir sefer ordusu vasıflarından mahrumdu.